Ayrım 27.
Veya diyelim ki adamın sevgilisi sadakatin ta kendisidir, fakat yalancı ağızlar adamı bunun böyle olmadığı konusunda ikna ederler. Bu durumda cehennem azabı çekmez mi? Demek ki hakiki şeyler veya gerçekler mutluluğumuz ile mutsuzluğumuz arasındaki çizgi olamazlar. Sadece kararsız bilincimiz bir tasavvurdurlar. Bu tasavvurların ne kadar yanlış ve yanıltıcı oldukları her geçen gün çeşitli biçimlerde açığa çıkmaktadır. Mutluluğumuz sağlam bir temele oturmaktadır. Şikayetlerimizde ne kadar da haklıyız. Bilge insan için mutluluk veya mutsuzluk arasında bir fark yoktur. Sadece aptallar ve budalalar mutlu oldukları için sevinirler. Felsefen hiç de bana göre değil diye kızdı Ebu Ali. Haklısın, yaşam yolunda çok zevk alınıyor ve yanlış tasavvurların kurbanı oluyoruz. Fakat bütün mutluluklar yanlış tasavvurlara dayanıyor diye hayatın bütün mutluluklarından vazgeçmek zorunda mıyız gerçekten? Sana göre bilge insan tüm hayatını şüphe ve güvensizlik içinde mi geçirmelidir? Öyleyse fedaileri cennete yolladığım zaman neden bu kadar sinirlendin? Onların mutluluğu ile yaşamın gerçek şartlarını kabul etmek isteyenlerin sözüm ona mutlulukları arasındaki fark nedir? Seni rahatsız eden şeyin ne olduğunu biliyorum. Seni rahatsız eden üçümüzün bildiği şeylerin onların tarafından bilinmemesidir. Fakat durumları aslında kesinlikle kötü değil, benimkinden daha iyi en azından. Bir düşünsene, şayet kontrol edemedikleri bu maceraya bilinçli olarak çekindiklerinin farkına varsalardı, mutlulukları bir anda ne büyük bir acıya dönüşürdü. Çünkü ben şu anda yaşadıkları şeyleri onlardan daha çok biliyorum. Ne mutlu onlara ki kendilerinden daha kudretli, daha zeki birinin elinde iradesi birer oyuncak, birer satranç figürü olduklarının farkında değiller. Ya kendi iradeleri dışındaki büyük bir planın basit birer parçası olduklarını fark etselerdi. Benim açımdan böyle bir şüphe, öyle bir korku hayatımı mahveder ve her anımı zehirlerdi. Yoksa benim üzerimde, beni etkileyen, beni kontrol eden, hakkımda hüküm veren, hatta ölüm günümü bile belirleyen bir güç var. Acaba doğal olayların sırlarını araştıranlar neden daima en zeki insanlardır? Niye en bilge insanlar kendilerini ihtirasla bilime adıyorlar? Çünkü Epikür demişti ki, bilge insan gökyüzü sırları ve ölüm bilmecesi tarafından eziyete uğratılmasa mutlak bir mutluluk yaşayacaktır. Fakat bunu bilmek bir işe yaramıyor. İnsan bu korkuyu ve şüpheyi kendisinden asla uzaklaştıramaz. Tüm yapabileceği kendisini bilime ve araştırmaya adayarak onu açıklamaya çalışmaktır. Ne kadar da akıllı sözler dedi Ebu Ali. Eğer seni doğru anladımsa felsefeni şu şekilde özetleyebiliriz. Allah olmadığın için çok üzgünsün. Bu parlak fikri Buzruk Ümit çok komik buldu. Hatta Hasan bile gülmek zorunda kaldı. Çok da haksız sayılmazsın aslında diye kabul etti. Balkon korkuluğuna dayanarak eliyle üzerlerindeki gökyüzünü gösterdi. Binlerce ve binlerce yıldız ışıl ışıl parlıyordu. Şu muazzam gök kubbeye bir bakın. Aristokras bu yıldızların hepsinin birer güneş olduğunu söylüyordu. Hangi insanın aklı bunu alabilir ki? Ve yine de bu kainattaki her şey bir amaca göre düzenlenmiştir ve bir kuvvet tarafından idare edilmektedir. Bu kuvvet ister Allah olsun, isterse doğa. Ne fark eder ki? Bu muazzam gök kubbe altında hepimiz çok gülünç ve sefiliz. İlk kez 10 yaşındayken dünya karşısındaki küçüklüğümüzün bilincine vardım. O zamandan bu yana ne kadar çok acıya katlandım ve ne kadar uzun bir süre geçti. Allah'a olan inancım, peygamberine olan güvenim, ilk aşkın harika büyüleyiciliği, hepsi geldi geçti. Yaseminler bile ilk zamanlar beni büyüledikleri gibi korkmuyorlar artık. Laleler bile eskisi kadar renkli değiller. Sadece kainatın büyüklüğü karşısındaki hayranlığım ve gökyüzü sırlarından duyduğum korku değişmedi. Dünyamızın kainatta bir toz zerresi, bizim ise küçük çizikler olduğumuzu bilmek beni hala sonsuz bir kederle dolduruyor. Ebu Ali çarpık bacakları üzerinde doğrularak sanki görünmeyen bir düşmandan sakınmak istercesine elleriyle yüzünü kapadı. Beni bu kadar mütevazı yaratarak bu tür sorunlardan esirgeyen Allah'a şükürler olsun diye bağırdı ve bunları söylerken hiç de şaka yapmıyordu. Bunlara kafa yormayı, Batu'yu, Mamun ve Halife Ebu Mahar'a bırakmayı tercih ederim. Benim o zamanlar çok fazla seçeneğim olduğunu mu düşünüyorsun dedi Hasan zoraki bir gülümsemeyle. Evet ey Protagoras, insanın her şeyin ölçüsü olduğunu söylerken çok haklıydın. Bu düşünceyi kabul etmekten başka ne gelir ki elimizden? üzerinde yaşadığımız çamurdan ve sudan yoğrulmuş bu dünyayı kıt aklımızla kavramaya çalışmaktan, kainatın bilinmeyen taraflarını ise bizden daha saf ve temiz varlıklara bırakmaktan başka çaremiz yok. Bu küçük zavallı gezegen mantığımıza ve irademize layık olan hareket alanımızdır. İnsanoğlu her şeyin ölçüsüdür. Bit kadar küçük insanoğlu bir anda hürmete layık bir yaratıcı mertebesine yükseldi. Tek yapması gereken şey kanaatkar olmaktır. Geniş kainatı görüş alanından çıkarıp sadece çadırlarını kurmuş olduğu sağlam zeminine yetinmelidir. Bunu kesin olarak kavradığım zaman dostlarım, işte o zaman tüm gücümle kendimi ve çevremdeki her şeyi düzenlemeye giriştim. Kainat gözüme devasa, boş bir kağıt gibi görünüyordu. Ortasında gri lekeler vardı sadece. Gezegenimiz. Bu gri lekenin ortasında küçücük bir kara nokta. Ben, bilincim. Kesin olarak tanıdığım yegane şeyler. Boş kağıdın tümünden feragat ettim. Alçak gönüllü olmak lazım. Ve tüm dikkatimi bu küçük gri leke üzerinde yoğunlaştırdım. Hazırlıklar yapmalı. Yetenekler değerlendirmeliydim. Ve sonra da kendi mantığımıza, kendi irademize göre yöneteceğimiz hükümranlıklar kurmalıydım. Allah'la boy ölçüşmeye kalkan bir insan için altta kalmaktan daha korkunç bir şey yoktur. Şimdi seni anlıyorum İbn Sabbah, dedi Ebu Ali nükteli bir sesle. Demek ki gökyüzünde Allah neyse sen de yeryüzünde onu olmak istiyorsun. Çok şükür sonunda anlayabildin, diye tebrik etti Hasan onu. Zaten vakti de gelmişti. Sonra hükümranlığımı kime miras bırakacağımı gerçekten bilemeyecektim. Ama, diye dalga geçti Ebu Ali, sen bu boş kağıda burnunu sokmuşsun bile. Yoksa cennetin için nasıl bir yer bulabilirdin ki? İşte olayları açıkça gören bizler ile şuursuzca karanlıkta yürümeye çalışan kitleler arasındaki fark bu. Biz kanaatkar olmayı başardık. Onlar ise kendilerini kontrol edemediler veya etmek istemediler. Bizden kendilerini tanınmayan ve tanımlanamayan bölgelere hücum ettirmemizi talep etmekteler. Çünkü bu belirsizliğe dayanamıyorlar. Bizler ise kesin olan hiçbir hakikatin olmadığını bilenler, onların avunabilmeleri için güzel hikayeler uydurmak zorundayız. Aşağıda yarattığın masal iyi bir sonuca ulaşacağı benziyor, dedi balkondan aşağı bakan buzruk Ümit. İkinci delikanlı da uyandı. Güzel kızlar etrafında dans etmeye başladılar bile. Gelin bunu seyretmeliyiz, dedi Hasan ve Ebu Ali'ye işaret ederek kendisiyle beraber balkonun kenarına gelmesini istedi. Züleyha delikanlının vücudunu örten siyah örtüyü yavaşça kaldırdığı esnada kızların hepsi nefeslerini tutmuşlardı. Hadımlar az önce köşkün tam ortasına bırakmışlardı onu. Örtünün dışına taşan dev gibi ayakları gören kızlar şaşkınlıkla donup kaldılar. Yusuf'un korkutucu irilikteki gövdesi nihayet önlerinde uzanıyordu. Şuna bakın, sanki bir dev. Kolları Cada'nın belinden daha iri, diye fısıldadı Zofana kendisine biraz cesaret kazandırmak için. Senin durumun Cada'dan farklı sanki, diye bağırdı Rukiye. Züleyha delikanlının yanına diz çökerek büyülenmişçesine onu seyretmeye başladı. Uyandığı zaman ne yapacak dersiniz, dedi küçük Fatma. Son derece utangaç bir kızdı. Seni bir lokmada yiyecek. Habibe onunla eğlenmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Onu korkutmayı bırakın, ne durumda olduğunu görmüyor musunuz? Rukiye güldü. Yusuf hala uyuyordu. O zamana dek sadece bir kez kımıldamıştı. Gözlerine düşen ışığın kendisini rahatsız etmemesi için olduğu yerde yavaşça dönmüştü. Züleyha ayağa kalkarak arkadaşlarına danıştı. Mışıl mışıl uyuyor. Bir an için baygın olduğunu bile düşündüm. Ne kadar muhteşem bir delikanlı. Uyandığı zaman küçük bir konserle küçük bir dans gösterisini hak etti bence. Öyle değil mi? Hepsi çalgılarına uzanarak gayet yavaş ve yumuşak bir parça çalmaya başladılar. Züleyha ve Rukiye tamburlarını sallayarak birkaç dans figürü yaptılar. Cada ve Fatma gereğinden fazla korkak oldukları için onları seyretmekle yetiniyorlardı sadece. Hiç olmazsa şarkı söyleyin, diye bağırdı Züleyha onlara öfkelenerek. Sadece ağzını açıp kapayarak beni aldatmaya çalışmayın. Ben kül yutmam. Esma kızların küçük kavgalarından yararlanarak delikanlıya olan hayranlığını belli etti. Yiğit Rüstem'in oğlu Subrah bile bu kadar yakışıklı değildi muhakkak. Kendini güzel Gurtaferi mi sanıyorsun yoksa? Züleyha gülmekten kendini alamayınca Esma ona diklendi. Küçük hanım, gülmeye cesaret ettiğinize göre kendinizi ulaşılmaz sanıyorsunuz herhalde. Züleyha'nın en büyük silahı danstı. Bu nedenle ona cevap vermek yerine kalçalarını, çekiciliklerini ortaya koyan harika bir şekilde kıvırmaya başladı. Küçük hanım çekici kadın rolü oynuyor, diye güldü Esma. Oysa kahramanı horul horul uyuyor. Aynı Kıtfir'in karısı Züleyha karşısında kayıtsız kalan Mısırlı Yusuf gibi diye gülmeye başladı Rukiye. Bu arada müzik çalmaktan da vazgeçmişlerdi. Çalgılarını bir kenara koyarak doğaçlama yapmaya başladılar. Fakat kısa bir süre sonra kavga etmeye başladıkları için Yusuf uykusundan uyandı. Dirseklerinin üzerinde doğrularak şaşkınlıkla etrafına bakındı. Sonra da kızları dehşete düşüren kahkahalarla gülmeye başladı. Başımıza gelenler, kim olduğumuzu anladı, her şeyi duydu. Züleyha başını ellerinin arasına almıştı. Arkadaşlarına ne yapalım diye soran gözlerle bakıyordu. Yusuf ise gözlerini zorlukla açık tutabiliyordu. Kızların ona sunduğu manzara karşısında şaşkınlığa ve hayranlığa düşmüştü. Allahu Ekber, bu bir rüya değil. Züleyha onun dediklerini işitince kendisini topladı. Kalçalarını harika bir şekilde sallayarak Yusuf'un yanına gitti ve yerdeki yastıklara oturdu. Gerçekten de Yusuf, rüya görmüyorsun. Cennettesin artık. Biz huriler senin emrine amadeyiz. Yusuf dikkatlice kıpırdandı. Ayağa kalkarak havuzun etrafında dolandı. Merakla kendisini izleyen kızlara çekinerek bir göz attı. Sonra tekrar Züleyha'ya döndü. Tüm şehitler adına diye bağırdı. Seydun'a gerçeği söylemiş ve ben aptal gibi ona inanmadım. Kendisini yastıkların üzerine bıraktı. Çok yorgundu ve ağzında acı bir tat vardı. Süleyman ve İbni Tahir neredeler acaba? Cennette, aynı senin gibi. Susadım. Ona süt getirin diye emretti Züleyha. Büyük bir tas sütün hepsini içti. Kendini daha iyi hissediyor musun yiğidim? Kendimi daha iyi hissediyorum. Uyandığın zaman neden güldüğünü sorabilir miyim? Yusuf hatırlamaya çalıştı ve birden tekrar gülme krizine tutuldu. Önemli bir şey değildi, dedi bir süre sonra. Sadece anlamsız rüyalar. Bize anlatmak ister misin? Bana güleceksiniz. Pekala. Seyduna bana bir cins hap içirdi ve o anda uçmaya başladığımı sandım. Yanlış hatırlamıyorsam o an yatağa benzer bir şeyin üzerinde yatıyordum. Yedi peygamber adına buraya nasıl geldim? Yoksa gerçekten uçtum mu? Elbette ki uçtum sevgili Yusuf. Hepimiz bize doğru süzülürken seyrettik seni. Merhametli Allah, gerçek mi bu? Sonra gördüğüm rüyayı da eğer bir rüyaysa tabii dinleyin. Büyük bir ülkenin ve büyük bir çölün üzerinde uçuyordum. Aniden altındaki kumların üzerinde benimle aynı yöne doğru uçan bir akbabanın gölgesini fark ettim. Yırtıcı kuşun beni takip ettiğini düşündüm önce. Yukarı, aşağı, sağa ve sola baktım. Kuştan hiç iz yoktu. Önce sol elimi, sonra da sağ elimi salladım. Gölgenin kanatları da yaptığım hareketlerin aynılarını yaptılar. Bu arada küçük bir çocukken babamın sığırlarını güttüğümü de belirtmeliyim. O zamanlar bu kuşların gölgelerini çok sık görürdüm. Hayvanlar onlardan korkar ve kaçarlardı. İyi tanırım onları. Acaba bir kartala mı dönüştüm diye düşünüyordum. Aniden büyük bir şehrin üstünde uçtuğumu fark ettim. Öylesini daha önce hiç görmemiştim. Dağlara benzeyen saraylar, bir ordunun mızraklarına benzeyen kuleler ve minareler. Acaba Bağdat veya Kahire üzerinde mi uçuyorsun Yusuf diye sordum kendi kendime. Sonra da uçarak sonu gelmez bir çarşının üzerinden geçtim. Aşağıdan bağırışlar ve haykırışlar yükseliyordu. Nihayet inanılmaz derecede yüksek bir minareye ulaştım. En ucu bıçak sırtı gibiydi. Minarenin en üst şerefesinde bir adam durmaktaydı. Onun halife olduğunu hemen anlamıştım. Deliler gibi bağırarak elini kolunu çılgın gibi sallıyordu. Sanki bir selama karşılık veriyormuş gibi geldi bana. Çünkü adam saygıyla eğiliyordu. O eğilirken minare de eğilmekteydi. Kimin selamını aldığını anlamak için etrafıma bakındım. Fakat kimseyi göremedim. Yusuf dedim kendi kendime. Halife ve minare önünde eğildiğine göre oldukça yukarılara çıkmış olmalısın. Aniden halifenin Seyduna'ya çok benzediğini fark ettim. Ürperdim. Bir kaçış yolu bulmak için etrafıma bakındım. O anda Seyduna aynı bir maymun gibi minareden aşağı atladı ve tek bacağının üzerinde çok komik bir dansa başladı. Hindistan'dan gelen yılan oynatıcıları onun etrafında toplandılar ve flütlerinden çıkan nameler eşliğinde Seyduna olduğu yerde çılgınca dönmeye başladı. Yapacak bir şeyim yoktu. Yüksek sesle gülmek zorunda kaldım. O anda da sizleri fark ettim. Bir mucize bu. Gerçek rüyalara baskın çıktı. Kızlar gülmeye başladılar. Bu gerçekten de garip bir rüya dedi Züleyha. Yoksa bu rüya mı görünmez kanatlarının üzerinde seni buraya getirdi? Yusuf her ne kadar rüyalara dalmış olsa bile odanın içindeki masanın üstündeki leziz yiyecekleri fark etmekte geç kalmadı. Bir aslan kadar acıkmıştı. Burnuna gelen güzel kokular iştahını kabartmıştı ve gözleri yeniden parlamaya başladı. Sofraya oturmak istediğinin farkındayım diye takıldı Züleyha. Fakat kurallara göre önce banyo yapman gerekiyor. Pişman olmayacaksın. Su bir harika. Önünde diz çökerek sandallarının bağcıklarını çözmeye başladı. Bir başkası da arkasına geçerek cübbesini çıkarmak istedi. Fakat Yusuf buna izin vermedi. Bırak da giysilerini çıkaralım Yusuf dedi Züleyha yavaşça. Burası cennet. Her şeyi yapabilirsin. Hiçbir şey seni utandırmamalı. Sonra da elini tutarak havuzun kenarına götürdü onu. Süleyman belindeki peştemalı çözerek suya daldı. Kızlar da üzerlerindeki ipek kumaşları çıkartarak peşinden havuza girdiler. Süleyman başındaki sarığı çıkarmadığı için gülmeye başladılar. Çok komik gelmişti bu onlara. Binbir işve ve cilveyle yıkanmaya başladılar. Oyunlar oynuyor, şakalaşıyor ve birbirlerine su sıçratıyorlardı. Süleyman havuzdan çıkıp kurulanır kurulanmaz önüne tepsiler içinde leziz yiyecekler konuldu. Delikanlı yemeklere saldırdı. Hepsinin tadına bakmak istiyordu. Allahu Ekber, artık cennette olduğuma eminim. Ona şarap verdiler. Peygamber bunu yasaklamamış mıydı? Allah'ın cennet sakinlerinin şarap içmesine izin verdiğini unuttun mu? Yoksa Kur'an'ı mı bilmiyorsun? Korkma, seni çok sarhoş etmeyecek. Züleyha ona çok ısrar ettiği ve çok da susamış olduğu için ilk testiyi neredeyse bir solukta bitirdi. Tekrar yastıklara uzandı, kendini garip bir şekilde huzurlu ve neşeli hissediyordu. Züleyha ona sokuluverdi ve kollarını boynuna doladı. Ah, keşke Süleyman ve İbni Tahir beni böyle görebilselerdi. Kendini bir tanrı gibi hissediyordu. Türklere karşı yaptığı son kahramanlıkları mutlaka anlatmalıydı onlara. Rukiye bir yandan onu dinliyor, bir yandan da sofrada hiçbir şeyin eksik olmamasına gayret ediyordu. Sohbet ettiği zaman genç kızlar çalgılarını alarak bir yandan müzik yapmaya, bir yandan da özel olarak Yusuf için besteledikleri şarkıyı söylemeye başladılar. Yusuf hayretle, duygulanarak dinliyordu onları. Züleyha'nın vücudu bir yay gibi gerildi. Çünkü yakışıklı avcı kalbinin tam ortasına nişan almıştı. Sen Türkleri yenen kahraman, uzun süre aradın arzuladığın kızı ve yüceler yücesi Allah onu sana verdi sonunda. Yusuf, o sana ait. Fakat soğuk ve katı olma ona karşı. O Mısırlı gibi aşkını gizlemeye çalışma sakın. Bak senden hiç çekinmiyor. Sana aşkını hediye ediyor. Güzel siyah gözlerini ve ıslak dudaklarını. Züleyha tekrar delikanlının koynuna sokuldu ve başını göğsüne yasladı. Bu arada elleriyle binlerce aşk oyunu yapmayı ihmal etmiyordu. Yusuf tam kendisinden geçmeye başlamıştı ki kız birdenbire ayağa fırladı. Arkadaşlarına bir işaret yapması üzerine hepsi çalgılarını alarak çalmaya başladılar. Sonra da son derece ilginç bir dansa başladı. Kollarını yukarı kaldırmış, göğüslerini gururla ileri çıkarmıştı. Kalçalarını önce gayet yavaş, sonra da giderek daha hızlı bir şekilde çevirmeye başladı. Yusuf onu alev alev yanan gözlerle seyrediyordu. Genç kızın kıvrak hareketleri en az şarap kadar tesirliydi. Allahu Ekber dedi, büyülenmiş gibi. Züleyha kendisinden geçmişti. Tüm vücudu ürperti şelaleler altında titriyor gibiydi. Vücudunun her tarafı ayrı ayrı oynuyor ve titriyordu. Sanki artık kendi parçası değillerdi. Sonra da çılgın gibi kendi etrafında dönmeye başladı. 10 kez, 20 kez ve bir topaç gibi Yusuf'un kollarının arasına uçtu. Bu defa Yusuf onu öpücüklere boğmaya başlamıştı. Kızı kendisine öyle bir kuvvetle çekiyordu ki sanki kemiklerini kıracaktı. Etrafında olup bitenlerin farkında değildi artık. Hatta Rukiye'nin parmak uçlarında birbirine sarılmış vücutlarına yaklaşarak bir örtüyle örttüğünü bile fark etmedi. Hayatının en mutlu anlarını yaşayan delikanlı tatlı sarhoşluğundan sıyrılır sıyrılmaz merakla etrafına bakınmaya başladı. Zevk dakikalarını izleyen yarı uyku halinde tüm bunların bir rüya olmasından ve az sonra Alamut Kalesi'nde uyanacağından korkuyordu. Fakat gözleri onu aldatmıyordu. Cilveli Züleyha ve 7 arkadaşı gerçektiler. Etrafındaki cennet de şüpheye yer bırakmayacak kadar gerçekti. O halde neden korkuyordu ki? Zaten hurilerle de artık samimi olmamış mıydı? Kendisini onların alakalarına terk etmek dünyanın en normal, en tabii şeyi değil miydi? Aslında vücutlarını örtmesi gereken ince giysiler onların harika tenlerinin daha da parlak ve ışıltılı gözükmelerini sağlamaktan başka bir işe yaramıyordu. Züleyha'nın gururla uzattığı göğüslerine bakmak için başını çevirdiğinde içinde yeni bir ihtiras yanardağı patlıyordu. Fakat zihninin derinliklerinde ona hala eziyet eden bir düşünce vardı. Burada yaşadığım şeyleri tekrar kalenin duvarları arasına döndüğüm zaman anlattığımda bana kim inanır ki? Kendisi bu düşüncelere dalmışken etrafındaki kızların kendi aralarında fısıldaştıklarının farkına bile varmadı. Bırak da onunla biz de eğlenelim biraz diye fısıldadı Rukiye, mutluluktan uçan Züleyha'ya. İşime ne hakla karışıyorsun diye sinirlendi Züleyha. Burada emirleri veren benim. Size ihtiyacım olduğu zaman da haber veririm. Şuna bak, kendini ne sanıyorsun sen? Seydi ona bizi buraya süs bebeği olarak mı yolladı? Rukiye'nin suratı öfkeden kararmıştı. Bırak da Züleyha istediğini yapsın dedi Cada tüm iyi niyetiyle. Kes sesini küçük cırcır böceği. Onu sadece kendine saklamak istiyorsun. Hepsi bu. İyi ama Yusuf da onu beğenmiyor mu? Görmüyor musun? Başkalarına bakmasına fırsat vermiyor ki. Bu defa Züleyha lafa karıştı. Çok şükür ki seni görmedi. Yoksa cennette olduğundan kesinlikle şüphelenirdi. Rukiye bir öfke krizine yakalanmak üzereydi. Fakat Yusuf tamamen uyanmıştı ve onlara bakıyordu. Züleyha Rukiye'ye korkunç bir bakış fırlattı. O ve diğer kızlar tek kelime etmeden masanın üstündeki yemekler ve testilerle ilgilenmeye başladılar. Züleyha da bu fırsatı değerlendirip en tatlı gülümsemesiyle delikanlının yanına sokuldu. Sevgilimiz güzelce dinlendi mi? Cevap vermek yerine kuvvetli kolunu kızın beline doladı ve onu kendisine çekti. Bu esnada bakışları kızın omuzlarının üstünde gördüğü Cada ve küçük Fatma'ya takıldı. İki güvercin duvarın dibindeki yastıkların üzerine edeple tünemişlerdi. Merak ederek ve çekinerek onları seyrediyorlardı. Fakat Züleyha tetikteydi. ''Nereye bakıyorsun öyle sevgili Yusuf?'' ''Dışarıdaki güzel ışıklara bakıyordum.'' diye kekeledi zavallı. ''Bu cennette biraz dolaşalım mı?'' ''Nasıl istersen, gel seni gezdireyim. Şu küçükler de gelsinler.'' Ve başıyla Cada ve küçük Fatma'yı işaret etti. ''Eğer seninle gelmelerinden daha çok hoşlanacaksan onlarla gidebilirsin.'' Ben burada bekleyebilirim. Bu sözlerde gizli olan ithamın sertliği Yusuf'u şaşırtmıştı. Kötü bir şey söylemek istemedim dedi. Sadece kenarda oturmak zorunda kaldıkları için onları acıdım. Hepsi bu. Sus, kendini ele verdin. Benden bıktığını biliyorum. Tüm peygamberler ve şehitler adına. Bu yalan. Ne? Cennette küfür mü ediyorsun? Beni dinlemek istemezsen bunu değiştiremem Züleyha. Söylemek istediklerini ifade etmekte güçlük çekiyordu. Fakat senin için o kadar önemliyse ikimiz gidebiliriz. Onlar da canlarının istediklerini yapabilirler. Kıskanç kızın yanaklarında parlayan gözyaşlarının altında zafer dolu bir gülümseme belirdi. Başını çevirerek hor gördüğü iki kıza seslendi. Siz de bizi takip edebilirsiniz. Eğer bir şeye ihtiyacımız olursa size sesleniriz. Dışarı çıktıkları zaman Yusuf bahçeyi aydınlatan gizemli ışıkları inceledi. Alamut'a geri döndüğüm zaman kendi gözümle gördüğüm şeylere hiç kimse inanmayacak dedi başını sallayarak. Sana o kadar az mı güveniyorlar sevgili Yusuf? Yok canım o kadar da değil. Sözlerime inanmayan yumruğu kafasına yer. Birbirlerine aşkla sarılarak olağanüstü çiçek kokulu bahçenin yollarında gezmeye başladılar. Diğer kızlar da uygun bir mesafeden onları izliyorlardı. Özlem ve arzu doluydular. Ne kadar büyüleyici bir gece diye iş çekti Cada. Gerçekten de cennette miyiz acaba? Bir de Yusuf'un hissettiklerini düşünsene dedi Rukiye. Ne de olsa gerçekten cennette olduğunu sanıyor. Yusuf'un yerinde olsan sen neler düşünürdün diye bilmek istedi Esma. Sen de aynı şeyleri hisseder miydin? Bilmiyorum. Dünyayı tanımasaydım henüz belki. Efendimiz gerçekten de çok garip bir kudretin sahibi. Gerçekten de bu bahçeleri yapması için Allah'ın ona yardım ettiğine inanıyor musun? Senin yerinde olsam bu kadar çok soru sormazdım küçük Esma. Efendimizin gerçekten de çok kudretli biri olduğunu unutma. Belki de büyük bir büyücüdür ve şu anda konuştuklarımızı dinlemektedir. Beni korkutma Rukiye dedi zavallı küçük kız. Arkadaşının koluna kenetlenmişti sanki. Birkaç adım ötede Yusuf Züleyha'ya kendisine eziyet eden korkuyu anlatıyordu.